Ayrım 28, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 291. 9. İnegöllü Sami Usta. Uydurma, daha doğrusu tamamen antidemokratik bir takım suçlamalar nedeniyle oğlum Yiğit'in 10 yıl Belçika'da sürgün hayatı yaşamasına neden olan davalar sonuçlanmıştı. Askerliğini yapması için yurda dönecekti. Hakkındaki suçlamaları ortadan kaldıran kesin yargı kararlarını tebliğ edip uygulanan kısıtlamaları ortadan kaldırmak için avukatı sıfatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne gitmem gerekiyordu. Tesadüf bir yazar arkadaşım da orada bir işi varmış. Havalar iyi gidiyordu. Sabah erkenden çıkar akşama döneriz dedim arkadaşıma. Aslında üşütmüştüm. Sinüzitim azmış, antibiyotiğe başlamıştım. Belli saatlerde ilacımı almam gerekiyordu. Eskişehir'e yaklaşırken hava bozdu. Kah bardaktan boşanırcasına yağıyor, önümü göremiyordum. Kah yavaşlıyor, bu kez de lastikleri eskimiş cam sileceklerinin cızırtıları sinirlerimi bozuyor, dikkatim dağılıyor, kaza yapacağım diye korkuyordum. Yerler kaygandı, hızlı gidemiyordum. İnegöl'e 15-20 kilometre kala baktım, öyle olmuş bile. Antibiyotiğimin saati gelmiş, karnımız da acıkmıştı. O koşullarda ne kadar gaza basarsam basayım, öğle tatiline kadar Bursa'ya yetişmemiz olanaksızdı. Üstelik Bursa'da trafiğe girip park yeri aramak, lokanta bulmak zor göründü gözüme. Şuralarda bir yerde durup öğle yemeğimizi yiyelim dedim. Baktım yolun sol tarafında güzel bir bahçe içinde, şirin görünüşlü bir lokanta. Kapısının üstünde kendin pişir kendin ye yazıyor. Yol boştu, hemen direksiyonu kırdım, lokantanın önündeki çakıl taşı döşenmiş arsaya arabamı park ettim. Tam kapıdan çıkarken aklıma geldi, antibiyotik kutusunu arka koltuğa attığım evrak çantama sokuşturmuştum. Uzandım, çantadan ilacımı aldım, arabanın kapısını kilitleyerek çıktım. Karımın hediyesi deri anahtarlık pek çıktı ama arabanın kapı anahtarı, kontak anahtarı, evin dış kapısının, sokak kapısının anahtarları, evrakımı sakladığım masanın çekmecesinin anahtarı hepsi zor sığıyor, üstelik pantolon cebimi kabartıyordu. Ama hediye diye taşıyordum ister istemez. Lokantada bizden başka kimse yoktu. Herhalde vakit henüz erkendi de ondan. Bu arada yağmur dinmişti ama biz yine de ne olur ne olmaz diye bahçeye çıkmadık. Bahçeye bakan köşede bir masaya oturduk. Lokanta çok güzel dekore edilmişti. Sahibi Almancıymış. Rakı şişelerinden bir pano yapmış. Bar kısmında akla gelebilecek bütün içkiler sıralanmış. Masalar, sandalyeler hasırdandı. Minderleri de çok rahattı. Duvarlara asılmış birkaç reprodüksiyon adamın zevk sahibi olduğunu gösteriyordu. O da, aşçı da, garsonlar da güler yüzlü insanlardı. Bize bakan garson kibarca hoş geldiniz dedikten sonra ne kadar yiyeceğimizi sordu. Bize birer porsiyon kuzu şiş dedim ama oğlak eti olmayacak ha. Garson kendisine hakaret edilmiş gibi yüzünü buruşturdu. Ayıp ettin abi dedi. Oğlak eti de çok lezzetli olur ayrıca. Ama burada satmayız. Sana güveniyorum. Bizim bağırsaklarımız biraz hassastır da. Hem yağsız ve çok çok iyi pişmiş olsun. Salata ile birer şişede bira. Salatalar ayrı tabaklarda olacak. Garson hayretle yüzüme baktı. Açıkçası o güne kadar kendin pişir kendin ye usulü lokantalardan hiçbirine girmemiştim. Safça porsiyonlar çok mu küçük demişim. Garson o zaman bu lokantada porsiyonla değil kilo usulü servis yapıldığını izah etti. Ayrıca kuzu pezolaların çok nefis ve yumuşak olduğunu söyledi. O halde 200'er gram olsun dedim. Güldü. 200'er gramın sözü mü olur beyim dedi. Ben size bir kilo hazırlatayım. Parmaklarınızı da yersiniz. Sesimizi çıkarmadık. Ben hemen antibiyotiğimi yuttum. Birer sigara yakıp beklemeye başladık. Neden sonra garson içi nar gibi kızarmış ateş dolu kocaman bir mangal getirip yerleştirdi yanımıza. Bir koca tepsi dolusu da çiğ kuzu pirzolası, tuz, biber ve kekik. Sonra da hiçbir açıklamada bulunmadan afiyet olsun deyip uzaklaştı. Hemen ardından komi de biralarımızla salatalarımızı getirdi. O güne kadar benim gibi hiç kendin pişir kendin ye lokantasına gitmemiş olan arkadaşım yüzüme bakıyordu. E ne olacak şimdi bunlar? Ben hikayeyi kavramıştım. Biz pişireceğiz dedim. Et bir kilo var mıydı yok muydu bilmiyorum ama açık havanın da etkisiyle hepsini silip süpürdük. Üstüne de birer az şekerli kahve söyledik, sigaralarımızı tellendirdik. İyi ki durmuştuk burada. Kır ortasında böyle bir lokanta bulacağımız aklımıza gelmezdi. Hesap gelince daha da şaşırdım. Ankara'da sıradan bir lokantada bir kişi bile karnını doyuramazdı bu fiyata. Hesabı ödedik kalktık. Lokanta sahibiyle garsonun, kominin ve aşçının ellerini sıkıp teşekkür ettik. Dönüşte yine uğrama vaadinde bulunduktan sonra arabamıza yöneldik. Garson elinde kolonya şişesiyle peşimizden koşturdu. Kapıyı açıp yerime geçtim. Kontak anahtarına hamle ettim. Anahtarlıkta kontak anahtarının takılı olduğu çengel boştu. Kilidi açılmıştı. Önce sakin sakin döşemeye baktım, yok. Bu kez kapıyı açarken düşmüş olacak diye kalktım, baktım, yer çakıl taşı döşeli. Görünürde yok. Bu kez lokantaya giderken düşmüştür diye ötelere bakındım. Lokanta sahibiyle garson ve komi de benimle birlikte aramaya başladılar. Arkadaşım da ister istemez katıldı bize. Arabadan lokantaya kadar olan yolu neredeyse bütün çakıl taşları arasına bakarak aradık. Lokantanın içine de baktık. Sanki yer yarılmış, anahtar içine kaçmıştı. Tabii bu arada bütün ceplerimi birkaç kez ters yüz ederek aradım. Yok. İşin kötüsü kontak anahtarı direksiyonu da kilitlediğinden düz kontak yaptırarak çalıştırmanın da yararı yoktu. Sinirimden, çaresizliğimden barut kesilmiştim. Bir saatlik aramadan sonra lokantanın sahibi ''Başka çare yok beyim'' dedi. ''Siz geçen vasıtalardan birine atlayıp İnegöl'e gidin. Orada arabanızın servisi vardır. Onlar bir çaresini bulurlar. Arkadaşınız burada bekleyebilir.'' Gerçekten de yapılabilecek başka bir şey yoktu. Ne olur ne olmaz arabayı orada yalnız bırakmayalım diye arkadaşım lokantaya girdi. Ben de arabanın kapısını kilitleyip yola çıktım. Geçen arabalara işaret etmeye başladım. Kimse durmuyordu. Çiseleyen yağmur altında bir hayli ıslandıktan sonra bir kamyon durdu önümde. Neyse ki o da İnegöl'e gidiyormuş. Çünkü ana yolla kenti bağlayan yolun arası epeyce uzunmuş. Kamyon şoförüne olayı anlatınca halime acıdı. Servise kadar götürdü beni. Resepsiyondaki adam suratsızın biriydi. Kilidi olduğu gibi değiştirmek gerek. Onun da bizde yedeği yok. Bursa'ya gidip araştırın diye kestirip attı. Ben aman zaman arkadaşım yoldaki lokantada kaldı. Hiç değilse bir çekici verin de arabaya buraya çekelim dedimse de oralı olmadı. Boş çekicileri yokmuş. Ben lokantanın telefonunu almadım diye kendime kızıyor. Ne yapacağımı düşünüyordum kötü kötü. O arada konuşmamıza kulak misafiri olan iş elbiseli, orta yaşlı, şişmanca, güleç yüzlü bir adam söze karıştı. Resepsiyondaki adama, ''Hasan abi şu anda elimde iş yok. Bu abiyle arkadaşı yolda kalmasın. Ben gidip bir bakayım. Belki bir çaresini buluruz.'' dedi. Hasan abi burnunu kıvırdı isteksizce. ''Git bakalım.'' dedi. ''Ama geç kalma.'' Adının Sami olduğunu öğrendiğim ustayla birlikte servis istasyonundan çıktık. Ben taksi aranıyordum ki Sami usta, ''Benim bir takam var.'' dedi, ''şurada. Onunla gideriz. Taksiler şimdi senden çok para alır.'' Yola çıktık. Sami usta beni avutmaya çalışıyordu. ''Sen merak etme. Bir de ben bakayım. Belki çalıştırmanın bir yolunu bulurum. Bu Renault'ların anahtarları belalıdır. Ama belli olmaz. Hiç çaresi olmazsa kilidi sökeriz.'' İnegöl'de iyi bir anahtarcı var, mektepli. Onun gibisini Bursa'da bile zor bulursun. Bakarsın senin kilide bir anahtar uydurur. Yolda bir de kaza olmuş. Bir kamyonla bir minibüs çarpışmış. Yerler kan içindeydi. Bizim gördüğümüz en az 4 ölü vardı. Üstleri gazeteyle örtülmüştü. Sami usta bundan da beni avutacak bir sonuç çıkardı hemen. Bak gördün mü? Anahtarını kaybetmeseydin şimdi belki de sen yapmış olacaktın kazayı. Her işte bir hayır vardır. Kendisinden söz etmeyi pek sevmiyordu anladığım kadarıyla. Bursa'ya niye gittiğimi sordu. Lafı uzatmamak için uydurdum bir şeyler. Belki hemşeri gayreti gösterir diye ben de Bursalıyım dedim. Meğer Bursalı değilmiş. Askerliği sırasında gelmiş İnegöl'e. Oradan evlenmiş kalmış. Aslında nereli olduğunu söylemedi, ben de sormadım. Lokantaya geldik. Arkadaşım çok sıkılmış, burnundan soluyordu. Hep birlikte anahtarı bir kez daha aradık, yine bulamadık. Sami usta, bunların kilitleri alengirlidir dedi. Çalıştırırım, direksiyon kilidini de çözerim ama belli olmaz. Bakarsın 50 metre sonra yine kilitlerini verir. Başka çare yok, kilidi sökeceğiz. Sök usta dedim, ne yapalım, başa gelen çekilir. Arabanın içine sırt üstü uzandı, başladı kilidi sökmeye. Arkadaşım başına pardösüsünün kapüşonunu geçirmiş, gözleri çakmak çakmak, çiseleyen yağmur altında fosur fosur sigara içiyor. Farz et ki kabahat bende diyorum içimden. Mahsus yapmadım ki. Sen hiç değilse burada sıcak yerde gazete okuyup vakit geçiriyorsun ya ben? Ama içimden geçenleri yüksek sesle söyleyemiyorum. Anahtarı kaybeden benim. Her türlü ceremesini çekeceğim. Çare yok. Bursa'daki iş de herhalde ertesi güne kaldı. Allah'tan tedarikliyimdir her zaman arabayla yola çıkarken. Kim bilir ne isteyecek bu Sami Usta tamir parası olarak. Neyse ki kilidin sökülmesi uzun sürmedi. Tekrar ustanın takasını atladık, İnegöl'e döndük. Yolda baktım kazada ölenlerin cesetleri hala duruyordu yerde. Yalnız bir trafik arabası gelmiş trafiği düzenliyordu. Sami Usta çarşının içindeki anahtarcının dükkanına kadar da götürdü beni. Usta abinin işini hallet dedi. Benim hemşehrim. Arkadaşıyla yolda kalmışlar. Bir himmet et de buralarda sürünmesinler. İş biraz uzun sürermiş. Sami Usta anahtar yapılınca alır servis istasyonuna getirirsin deyip uzaklaştı. Anahtarcı genç bir adam. Sanat lisesi mezunuymuş. Biraz sinameki bir görünüşü var. Bana pek güven vermedi. Pek az konuşuyor, sorularımı yanıtsız bırakıyordu. Ben işi kolay sanıyordum. Sokak kapısına anahtar uydurmak gibi bir şey diye düşünüyordum. Meğer bir hayli zormuş. Her kilidin bir şifresi varmış. Yapılacak anahtar tam tamına o şifreye uymazsa, ufacık bir çapak bile kalsa bakarsın yolda direksiyon kilitlenebilirmiş. Ben sabırsızlık gösterince o kadar canı söyledi. Bundan da gözüm korkmadı değil. Neyse ki elinde hazır Avrupa anahtar varmış. İş bir saat kadar sürdü. Ne istese vermeye hazırdım. Ama o kadar az bir ücret istedi ki doğrusu içim sızladı. O kadar emek, o kadar külfet. Bahşiş vermek istedim. Ben ustayım, ustalar bahşiş almaz diye geri çevirdi. Hemen bir taksiye atlayıp servis istasyonuna gittim. Baktım Sami Usta bir arabanın altına yatmış. İçimden eyvah dedim. Bu Hasan Efendi işini bitirmeden imkanı yok izin vermez ustaya. Oysa Sami Usta beni görünce hemen işini bıraktı. Oldu mu dedi. Oldu dedim. Hadi gidelim öyleyse arkadaşını fazla bekletmeyelim. Hazır patron yokken bitirelim şu işi. Yine Sami Usta'nın takasını atlayıp lokantaya döndük. Yolda baktım ölüler yaralılar kaldırılmıştı ama kenarda kamyonla minibüsün hurdaları duruyordu henüz. Biz gidip gelinceye kadar arkadaşım neredeyse bir paket sigarayı tüketmişti. Aşağı yukarı 3 saattir ben oradan oraya koşup oyalanırken o da bir kır lokantasında tek başına beklemek zorunda kalmıştı. Bu arada iyimser bir düşünceyle beni merak etmiş olduğu da söylenilebilirdi. Bu arada ben bir anahtar yitirmenin bana kaça patlayacağını hesaplamaya çalışıyordum. Anahtarcıya verdiğim bir yana Sami Usta'nın arabasıyla 2 kez gelip gitmiştik lokantaya. Söküp takması ayrı 1,5 saatten fazla zaman ayırmıştı bana. Ankara'daki tamir ücretlerini düşündükçe ter döküyordum. Sonunda Sami Usta işini bitirdi. Hadi gidip bir deneyelim diye seslendi bana. Korka korka direksiyonun başına geçtim. İnegöl kavşağına kadar gidip döndük. Her şey yolundaydı. Lokantaya dönünce tamirciye çekinerek borcumu sordum. Söylediği rakam gülünç denecek kadar azdı. Nasıl olur usta dedim. Yalnız arabanla beni şuraya 2 kere götürüp getirmenin bedeli bundan çok tutar. Güldü. Ben taksi şoförü müyüm dedi. Yolda kalana yardımcı olmak insanlık borcudur. Bana kalsa hiç para almam ama patrona hesap vereceğim de ondan. Hem seni sevdim. İyi bir adama benziyorsun. Arkadaşın da iyi yani, çok sabırlı. Aman dikkatli sür, yollar kaygan. Hadi yolunuz açık olsun. Elini sıkıp sağ ol demekten başka ne yapabilirdim? Yol boyunca yaptığım bin türlü şaklabanlığa karşın arkadaşım bir kere bile ağzını açmadı. Bursa'ya geldiğimizde karanlık basmak üzereydi. Çaresiz işlerimiz ertesi güne kalmıştı. Hadi Gemli'ye gidelim, geceyi orada geçiririz dedim. Boksörün lokantasında bir güzel balık ve rakı ziyafeti çekeriz kendimize. Son derecede soğuk bir tavırla lütfen beni garajlara bırak dedi. Afalladım, ne demek istiyorsun? Ben ilk otobüste Ankara'ya döneceğim. Sen ne yaparsan yap. Ama olur mu öyle şey? Hani ben canımı pazarda bulmadım. O uyduruk anahtarla hayatımı tehlikeye atamam. Ne yaptım ne ettimse caydıramadım. Garajlara gittik. Hemen kalkacak olan bir otobüs vardı. Biletini aldım. Veda bile etmeden bindi gitti. O gittikten sonra Gemli'ye uzanmayı canım istemedi. Garajlara yakın bir otele indim. Kaydımı yaptırıp odama çıktım. O zaman aklıma geldi antibiyotiğimin saati geçmişti bile. İlacımı almak için çantamı açtım. Bir de ne göreyim? O kadar aradığımız kontak anahtarı çantanın içinde değil mi? Bakır lokantasına geldiğimizde ilacımı almak için anahtarlık elimde arka kanepeye uzanıp çantayı açtığım sırada kilidi açılmış olan anahtarlıktan çantanın içine fırlamış olmalıydı. Hiç aklıma gelmemişti bu olasılık. Hiçbirimizin aklına gelmemişti. Hayli üzülmüş, yorulmuş, günümü boşa harcamış, işimi halledememiş bir miktarda zarara girmiştim. Arkadaşımın anlamsız öfkesi ve çekip gitmesi de cabasıydı. Ama olsun varsın, hala Sami Usta gibi insanlar vardı bu memlekette. 28. ayrımın sonu, sayfa 298.